Kültür Sanat Ajandası'ndan herkese merhabalar. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Her çarşamba olduğu gibi kültür sanata dair önemli etkinlikleri sanatçılarla, küratörlerle, sanatçı dostlarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuğum İhsan Oturmak. Kendisi yeni sergisi Çift Başlığı'yla bizlerle birlikte Beyoğlu'ndaki Öktem Aykut Sanat Galerisi'nde açıldı Çift Başlı. Sanatçının 5 yıl aradan sonra açtığı bir solo sergi. Tabii daha öncesinde Çanakkale Bienali gibi önde gelen etkinliklerde işleri, eserleri yer almıştı. Bu kişisel sergiyi 30 Mart'a kadar gezebilirsiniz. Şimdi bu isimleri verdim ama muhtemelen aşina olmayan dostlarımız için ilk başta şöyle hatırlatmam gerekecek. Sosyal medyada özellikle şu sarı taksiyle görselleri çokça paylaşılan bir sergi, Çift Başlı sergisi. Ama tabii bundan daha fazlasını da sunuyor bizlere. Öktem Aykut Sanat Galerisi'nde. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sergi için ve programımıza konuk olduğun için.
Teşekkürler. Çok sağ olun. Ben de heyecanlıyım açıkçası. Biraz güzel vakit geçireceğimizi düşünüyorum.
Evet, harikulade olacak. Sergi gibi renkli, düşündürücü ama kaotik değil. Evet, düzenli şekilde ilerleyeceğiz. Cidden ama sergiye baktığım zaman oldukça özgün, günlük hayata dair düşündürücü, bazı siyasi değinmeler de olan eserlere rastlıyoruz. Bunların arasında ilk başta mesela bir iletişimci olarak da senkron kayması eseri çok dikkatimi çekti. Tabii eserleri böyle kısa kısa bahsedeceğiz ama bu serginin oluşum sürecinden bahsetmeni rica edeceğim senden. 5 yıl aradan sonra bir solo sergi. Bu sergide neleri amaçladın, hangi eserleri nasıl ortaya koymak istedin?
Açıkçası şöyle bir şey var. Yani normalde bir sergi yapılırken genelde en azından 2 yıla ihtiyaç duyuluyor. Ve bu 2 yıl içinde genelde bir şekilde hani bu sergileri yetiştirebiliyoruz. Yani ortalama süreç böyledir ve çoğu sanatçı da bu şekilde ilerler. Bu sergi biraz ilginç oldu. Şöyle ilginç oldu. 5 yıla yayıldı. Çünkü deprem yaşadık, pandemi yaşadık ve bir sürü inanılmaz olumsuz olaylar oldu. Bu olumsuz olaylar ister istemez beni de etkiledi. Yani çalışmalarımı da etkiledi ve biraz açıkçası süreci biraz yavaşlattı ve biz de biraz durma eğilimine girdik açıkçası. Ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz, amacımız ne? Biraz hani kendimi değerlendirdiğim de bir süreç oldu. Tabii bu süreci değerlendirirken bir yandan duraksadığımı da hissettim. Yani bir yerde aslında duruyoruz, hareket etmiyoruz, kalıyoruz. Bir tıkanmadan aslında bahsetmek istiyorum açıkçası. Bu süreç bana böyle bir şey çağrıştırdı. Ama sadece bunu tabii Türkiye ile ilişkilendirmek, kendimle ilişkilendirmek bence yetersiz. Dünyada böyle bir durağanlık olduğunu düşünüyorum. Biz de galiba bundan biraz etkileniyoruz gibi geliyor. Sergin de galiba böyle bir tıkanmanın, bir durağanlığın bir sonucu gibi geldi. Çünkü içindeki işlere baktığınız zaman duran bir hal var. Yani zaten o taksinin sizi karşılaması, size gidiyor gibi bir seçenek sunup aslında sizi hiçbir yere götürmemeye yönelik hareketleri şöyle bir fikir yaratıyor insanda. Evet, biz burada duruyoruz ve hareketsiz bir haldeyiz gibi bir sonuca ulaşıyoruz açıkçası. Sergi açıkçası biraz bu tıkanma, bu arada her işin de kendine ait bir tabii ki anlatımı var. Senkron kaymasından bahsettin, o kendine ait bir şeyler söylüyor. Diğer istif çalışması kendine ait bir şey söylüyor. Ama çift başlı araçlar var, dikkat ederseniz girdiğiniz zaman sağ tarafta. Ama merkezde şöyle bir şey aslında vurgulamak istiyorum. Temelinde bir tıkanma söz konusu ve gidememe, aksama üzerine kurulmuş bir sergi var. Ve bu da bence bizim yaşamımızla ilişkili.
Ciddi anlamda senin de bahsettiğin gibi, bu girişte de bahsettim. İşte o sarı taksi, çift başlı olan sarı taksi, otonom taksi eseri olarak adlandırılıyor. 2024 tarihli bu eser de ciddi anlamda bir normal taksi nedir? Şehrin içerisinde hiç durmadan ilerleyen bir araçtır. Gece gündüz ilerler, yolcularını da taşır, farklı rotalara doğru gider. Fakat bu taksinin başı yok. Sadece iki arkasını birleştirmiş olan bir taksi ve bize ciddi anlamda sanki hareket ediyoruz ama bu hareket bir illüzyon, bir yanılsama, tıkanmış durumdayız çağrışımında bulunduruyor, hatırlatıyor ve bu anlamda sergideki öne çıkan eserlerden birisi olduğunu da söylemek mümkün ve iletişim bilimlerine dokunan bir eser var, Senkron Kayması. Burada çift ekranda, televizyonda birçok çocuğun farklı etnik kökenlerden olduğunu varsayıyorum bu çocukların. Televizyona doğru hipnotize olmuş bir şekilde izlediğini görüyoruz. Burada ne anlatmaya başladın?
Ya açıkçası şöyle, hani anlatmalar üzerinden genelde hani konuyu ilerletmiyorum. Hani böyle sürekli işi anlatma üzerine, hani bu şunu anlatıyor, bu bunu anlatıyor gibi ilerlemek istemiyorum. Ama tabii birbirine bağlı olduğu yerler var. İşler birbiriyle paslaşıyor durumdalar açıkçası. Orada açıkçası şöyle bir şey vardı. Çift başlılıktan bahsettim. Bu çift başlılık bu topraklarda çok eskiye dayanıyor bu arada. Hititlerden beri var bu. Biliyorsunuz çift başlı kartallar var. Evet. Yılanlar var. Aztek kültüründe de bunlar hani belirgin bir şekilde heykelleri bile var bunların. Bunlar biraz daha böyle, yani açıkçası o dönemdeki çift başlılık şöyle bir şeye işaret ediyordu. Burada bu toprakta yerleşmiş bütün devletler şunu baz almış. Hem doğuyu istemişler hem batıyı istemişler. Yani hakimiyet alanlarını sürekli iki tarafa yönelik genişletmişler. Ama burada bir sürü devlet kurulmasına rağmen bu devletlerden hiçbiri doğru düzgün var olamadı ve Anadolu'nun dışına bir türlü, yani çıktılar. Çıkarken bir tarafa değil iki tarafa doğru yayılmacı bir politika izlediler ama sürekli kendi içinde eriyip genelde yok olan bir sürü devletlere dönüştüler ve burada bilmiyorum sayısını, bilmiyorum tabii ki, ama bir sürü devlet oluştu. Bu biraz böyle iki tarafı isteme, iki tarafa hükmetmeye çalışırken aslında bir yere gidememeyle de ilgili bir şey. Fransız bir tane illüstratörün, sanatçının bir işini görmüştüm. Onda şöyle bir şey vardı. Tren rayları üzerinde duran bir yılan vardı. Kuyruğu da baştı. Normal başı da baş ve tren raylarının üzerinde durmuş. Karşıdan tren geliyor. Yılanlardan, başlardan bir tanesi sağ tarafa, diğeri sol tarafa kaçışmaya çalışıyor. Ama tren de bir yandan geliyor. Bunların iki tarafa hareketliliği aslında gitmemeye dair bize bir şey söylüyor. Ve biz bir şekilde, bu arada bunu bir iki yerde de anlattım ama biraz başlangıç noktam olduğu için hani bunu söyleme isteğinde yani hissediyorum o duyguları. Ve yılan iki tarafa gitmeye çalışıyor, bir şekilde olduğu yerde sabit kalıyor. Ortada iki tane gitme hali var, iki tane istek var, gitme hali, ama anlaşamadığın zaman hani onun sonuyla ilgili bir fikre sahip oluyorsun. Senkron kaymasına gelirsek o da biraz bununla ilişkiliydi açıkçası. Biraz medya yönüyle ilişki kurmaya çalıştım. Hani eski evet konular var vesaire falan ama günümüzden de bir bakma eğilimi hissediyorsun. Orada duran, normalde resimleri yaparken genelde şöyle düşünürüm. Resim sessiz bir alandır. Yani gidersin bütün ilişkilerini onunla boya üstünde çizgilerle, renklerle halletmeye çalışırsın. Ve çözümlemeleri genelde öyle ilerletirsin. Ama burada şeyi düşündüm açıkçası. Evet, ben bir televizyon çizeceğim ve ben bu televizyonun sesli olmasını istiyorum. Onun için hatta yandaki videodan yararlanmaya çalıştım. Bir yandan onun sesinin televizyona karışmasını istedim ki hani böyle onu sesle ilişkilendirdiğimi anlayabilsinler diye. Aralarında senkron kayması var. İki televizyon ve bu iki tane medyaya hitap ediyor. Bir tanesi belki bir saniye, belki 10 dakika, belki de bir yıl, bilmiyoruz. O senkron kaymasını bilmiyoruz. Aralarında bir mesafe var ve aynı şeyi farklı zamanlarda tekrarlıyorlar. Ama bu karşıda izleyenler tarafından bir uğultuya dönüşüyor ve söylenen şey anlaşılmıyor. Dikkat ederseniz yılanın iki tarafa gitmesiyle televizyonda aynı şeyin farklı zamanlarda aynı şekilde söylenmesi arasında da benzerlikler vardır. Orada da yani sonuç kötüdür. Burada da sonuç kötüdür. Yani uğultu aslında hiçbir şey söylememeyle eş değer bir şeydir. Biraz yapmaya çalıştığım şey o gitme haliyle ses arasındaki ilişki, benzerlikleri kurmakta açıkçası.
Bunu da medya üzerinden vermen aslında çok ilgimi çekti. Çünkü Türkiye özellikle 30 yılda 20 yılda bir hep aynı şeyleri yaşıyor aslında. Yani bir senkron kayması halinde aynı şeylerin farklı aktörler, farklı siyasi isimler veya farklı kişiler tarafından sürekli olarak gündeme getirildiğini ve gündemimizde bunların yer aldığını görüyoruz. Hem ekonomik hem siyasi anlamda bunu görüyoruz. Ve bu da bir nevi aslında bu ülkenin içinde yaşayan insanlarına bir nevi uğultu bırakıyor. Çünkü sürekli olarak gündelik siyaset uğultusu içerisinde uğraşmak, onu düşünmek ve biraz çabalamak durumunda kalıyoruz. Ve kendi özümüzü, içimizi, iç dünyamızı göremiyoruz. Senkron kayması da bana bunları anımsattı. Ve resimlerinde renkler canlı, renk kullanımları çok canlı. Ele alınan konu ciddi bir konu, eleştirel bir konu olsa da bu canlı renklerin kullanımını oldukça yoğun bir şekilde görüyoruz. Örneğin Dört Yol. Evet. Burada da rengarenk bir şehir ortamı var. Bir şehir yol tasviri var. Adı üzerine bir dört yolda rengarenk arabalar birbirlerini izliyor ama bir karmaşa var ve elbette ki tamamen açmaz bir düğme kavuşmuş bir trafik. Bu da aslında o sıkışıklığın bir tasviri değil mi?
Kesinlikle. Aslında burada şeye ilgi çekmen, yani dikkat çekmen bayağı hoşuma gitti. Rengarenk bir durum var ama olumsuz bir durumun karşılığı olarak. Ben renkleri genelde açıkçası izleyiciyi çekmek için kullanıyorum. Çünkü genel olarak şöyle bir şey var. Bir sürü sanatçı işi yapıyor, göstermeye çalışıyor ve hepsinin hedefi izleyiciyi bir şekilde durdurup resime baktırmaya çalışması. Eğer konu trajikse, problemli bir konuysa insanlar genelde ilgilenmek istemiyor. Hemen onu es geçiyor. Daha renkli işlere odaklanıp hani onunla ilişki kurmaya çalışıyor. Benim konularım da genelde karamsar konular ve ben bir şekilde o renkliliği açıkçası o insanları durdurmak için kullandığım bir teknik olarak değerlendirebilirsin. Şöyle bir şey oluyor. Renkler rengarenk oluyor ama olayın kendisi karamsar bir olay oluyor ve bu bağlamı bir şekilde izleyici kapmak için kullanıyorum. Orada da dikkat edersen şöyle bir şey var işte. Bir trafik var ve bize bir soru soruyor açıkçası. Mesela biz bu trafiği izlediğimiz an aklımıza şöyle bir şey geliyor. Bu nasıl çözülecek gibi bir şey geliyor. Ama orada hemen karşıda aslında Ankara'yı çağrıştıran bir apartman dairesi de var. Bu karmaşıklığın olduğu yerde sistem de aslında burayı gözetliyor ama buraya müdahale etmiyor. Yani ya gücü yetmiyor ya başaramıyor ya bilmiyorum bir sebebini bilmemekle beraber bir şekilde hani ülkeye de biraz benzetiyorum. Çözümsüz bir şey oluyor ve sistem bunu sadece izliyor. Buna müdahale etmiyor. Hani bazen şöyle bir şey oluyor hani bu kadar karmaşayı görüp ya ben geçip ben yapacağım duygusu oluyor insanda açıkçası. Hani şey diyorsun ya ben bu işi yapardım gibi bir en basit halka sorduğun zaman ya ben de yaparım falan demeye başladı insanlar. Ve ben de açıkçası şu resimde şöyle bir duygu yaratmaya çalıştım. Hemen akıllarına bir soru gelsin. Bir şekilde o trafiği nasıl çözümlerim diye bir soru uyanmaya başlasın. Ve ister istemez zaten trafiğin dışına çıkmak zorunda kalacaklar. Hemen resmin dışına doğru. Çünkü olay aslında en sondaki aracı çekmeyle ilgili bir şey. Ve o en sondaki araç belki biziz. Biraz bize de gönderme yaptım. Yani izleyicinin kendisine ve belki de o aracı kendisi çekmesi lazım. Ve yani elini taşın altına koyup ilk başta onun harekete geçmesi lazım. Ve o sorunu belki de hani çözümlemesi biraz da o kişinin kendisine ait gibi bir kafa karışıklığı yaratmaya çalıştım.
Harikulade. Ve çağımızda sürekli olarak bu motivasyon videoları, konuşmalar vesaire sürekli ileri git, ilerle, çalış, çabala, başaracaksın motivasyonları veriliyor, mesajları veriliyor sürekli. Ne kadar işe yarar, işe yaramaz bilemiyoruz tabii. Dinleyen dinlediğiyle kalabilir veya uygulayabilir hayatını ama bu tam da bu işte aslında biraz aslında geri çekilmenin, geriden bakmanın veya o kaostan kurtulabilmek ve bir çözüm üretebilmek adına geri çekilmenin de faydalı olduğunu anlıyorum ben.
Kesinlikle şöyle bir şey var. Hani kendi yaşamımla belki araya girdim ama kendi yaşamımla ilgili İstanbul'un kaosunun farkındaydım. Ve ben ilk başta kendimi çekip bunun dışına çıktım ve bir köye yerleştim. Biraz buna benzer şeylerden de bahsediyorum açıkçası. Hani normalde oturmuş bir sistemim var. Bir sürü mesela insanlar buraya göç ediyor İstanbul'da. Aynı şartlarda belki başka şehirde yaşayabilir ama İstanbul'un böyle bir cazibesi var ya. Herkes bir şekilde burada bir şey yapacağına inanıyor ve bu buradaki nüfus yoğunluğu inanılmaz fazlalaşmış. Kimin nerede yaşadığını vesaire bilmiyoruz. İstif çalışmamda da açıkçası biraz bu karmaşıklığa da biraz gönderme yapmaya çalıştım. Bir evin içine yavaş yavaş insanlar doluyor. Doldukça yavaş yavaş bütün odalar dolmaya başlıyor. Bu biraz şeyle de ilgiliydi açıkçası. Mesela bazen gazetelerde okuyorsun. Benim de çok önüme denk geldi. Hayali seçme. Bakıyorsun evet. Bir evde 100 kişi yaşıyor mesela. Bunu deneyimlemek istedim. Ya gerçekten bir evde 100 kişi yaşarsa nasıl bir şey olacak? Yani onu deneyimlemek için bir gidip bir video çektim ve gerçekten bu arada 100 kişi değil de daha fazlaydı. Yani 150-160 kişi. Onları bir odanın içine, yani bir evin içine koydum ve yaşayın dedim. Yani nasıl yaşayabilirler acaba gibi bir görüntü izlemeye çalıştım. Ama tabii bu yaptığım iş bir yandan hani nüfus yoğunluğuna gönderme yapıyor. Aslında alanın daraldığına dair göndermeleri var. Yani bir sürü şeyi aslında kendi içinde barındıran şeyler ama biz farkında olmadan açıkçası şu anda konuştuğumuz şeyler başka bir işe atlamış oldu. O dikkatimi çekti.
Güzel bir kayma oldu. Gayet güzel. Antiparantez belirtmek istiyorum. Bu radikal kararı nasıl aldın? Yani İstanbul'dan taşınma. Çünkü bir sanatçı için, bir sanat profesyoneli için, öğrencisi için İstanbul bir çekim merkezi. Kendisini duyurmak, ifade etmek ve başka işleri, başka eserleri takip etmek için. Muhtemelen sen de İstanbul'a taşındın bu amaçlarla.
Evet.
Fakat sonra yeter artık dedin.
Evet.
O nasıl oldu?
Yani açıkçası şöyle bir şey oldu. Normalde ben zaten sakin bir yerde büyüdüm. Çocukluğum da öyle geçti. Yani köyde büyüdüm açıkçası. Sonra bir şehir merkezine geldim ama Diyarbakır Sur'da bir dönemim geçti. Ondan sonra yavaş yavaş okullar, yatılı okullarda kaldım. Liseyi öyle geçirdim. Daha sonra üniversite için İstanbul'u çok merak ediyordum. Sanatla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. İlk İstanbul'a geldiğim zaman da İstanbul bana açıkçası çok renkli geliyordu. Hani neşeli, şey böyle hareketli, tıpkı o resimdeki gibi açıkçası. Ama zamanla bu beni bunaltmaya başladı. Çünkü böyle bir yaşama alışkın değildim açıkçası. Bir anda bir sürü insan görmek, bir sürü araba görmek. Her şey bir sürü. Yani az olan bir şey yok. Her şey bir sürü olduğu için o bir yerden sonra beni bunaltmaya başladı. Ve ben rahatsızlandım da açıkçası. Hani psikolojik olarak da
sana iyi gelmedi.
İyi gelmedi. Ve biraz ya ben eskiden hani daha iyiydim sanki. Yani olduğum yer... Yani bir şeyler hani iyi bir şeyler yapmaya çalışırken bu arada acaba kendime mi zarar verdim gibi bir soru uyandı bende. Ve 2000 kaçtı tam hatırlamıyorum ama bir 6-7 yıl falan oldu ve bir anda ben bir gün şey dedim ya benim buradan gitmem gerekiyor dedim. Ben artık hani bu kalabalıkla bu arada Kadıköy merkezde de oturuyordum ve biraz orası da bayağı yoğun bir yerdi. Bir anda çekilmek istedim hani daha basit bir şekilde yaşayıp daha az koşturmanın olduğu bir hayat tercihi seçtim ama sonra o dinlenme hali bu arada bana daha iyi gelmeye başladı. Kalabalığı artık böyle dozlu girmeye başladım ve yavaş yavaş şu anda biraz daha kendimi alıştırdım yani. Onu da yavaş yavaş böyle vücuduma az miktarlarda vere vere şu anda öğreniyorum yani.
Yavaş yavaş tabii bağlantıları koparmamak lazım. Evet. Her ne olursa olsun.
Yani evet ilk başta bu arada bağlantılarım koptu.
Öyle
yani
mi?
Tabii. Yani ilk sergilerim şöyle oldu, yarışmalara katılıyordum. Bir şekilde kendimi öyle göstermeye çalıştım. Akbank, Sanat, Rotary vesaire. İnsanların beni görmeleri de oradan oldu. Sonra bir yurt dışı deneyimlerim oldu. Yurt dışında sergiler açtım. Öyle olunca burada ilgi görmem daha da rahatlaştı ve burada çok rahat insanlarla tanışabildim açıkçası. Şöyle bir şey, hani bu da bir yandan yoğunluk getirdi ve ben ondan biraz çekildim. Çekilirken de bu insanlarla tabii ki iletişimlerim azaldı. Ama sonra yavaş yavaş hani dozlu yapınca daha sağlıklı bir şekilde ilerlediğini de düşünüyorum bu arada.
Evet, sergideki çoğu işte yer aldığı gibi aslında geri çekilip de genel resme baktığımız zaman, genel planımıza baktığımız zaman hayatımızda bazı şeyleri nereye koymamız gerektiğini de daha iyi anlayabiliyoruz. Bunun analizini daha iyi yapabiliyoruz. Senin yaşamında da tam bu olmuş.
Kesinlikle.
Ve tabii sen de pandemi kaçkınlarından değil, pandemi öncesinde
gittim. Evet. Hatta ben gittiğim zaman hani pandemi olunca herkes şey söylemeye başladı bana. Ya sen sanki böyle bilinçli bir şekilde gitmişsin önceden falan. Nereden biliyordum? Ben çünkü gittiğim gibi yavaş yavaş hani pandemi haberleri patlamaya başladı ve hani orada olmam bir yandan bana şey gelmişti. Bir de ilk başta pandeminin kendisi biraz daha korkutucuydu hatırlarsan böyle.
Evet.
Görseller veriliyordu. İnsanlar yolda bayılıyor falan. Hani biz de biraz tedirgin olmuştuk açıkçası o dönemler. Biz de kapandık ama bir yerden sonra bu arada pandeminin etkileriyle beraber biz de kendimizi de kısıtladık. Hani şu anda hala o şeyleri de üstümüzden atmış değiliz.
O alışkanlıkları değil mi?
Evet, alışkanlıklar üstümüzden atmış değiliz. Hala onlara devam ediyoruz.
Peki şehir yaşamındaki fiziksel unsurlardan bahsettin. Tabii başka bir şehirden göç etmenin etkisi de bunda mevcut. İnsani ilişkiler bakımından nasıl bir farklılıklar gördün? Bunların da seni biraz etkilediğini düşünüyorum.
Nasıl yani tam?
Yani insani ilişkilerde bir farklılık gördün mesela geldiğin yerde?
Tabii canım, ilişkiler çok farklı tabii ki. Yani buraya geldiğim zaman insan ilişkileri farklıydı. Yeni bir profille tanışıyorum. Onlara adapte olmak benim için biraz açıkçası zordu. Daha yerel bir kültürle yetişmiş biri olarak bana bir anda hani bombardıman gibi geldi ve herkese uyum sağlamaya çalışmak bir yandan da insanı yoruyor açıkçası. Ben de hani yorulduğum bir süreç oldu. Hani bunlar zaten beni etkileyen şey, hani ona adapte olmaya çalışma. Yani bir şekilde kabul de görmek istiyorsun aslında. Öyle bir şey de yatıyor insanın kafasının içine. Hani o topluma girdiğin zaman onun bir parçası olmaya çalışırken kabul de görmeye çalışıyorsun. Ama bu kabule ne kadar uzaksan, yani onların yaşam şekillerine mi diyeyim, ne kadar uzaksan ona adapte olman biraz zorlaşıyor. Ve bu zorlaşmayı inat ettiğin zaman, hani öyle olacağım dediğin zaman bazen kendini de hani hırpalıyorsun açıkçası.
Doğrusu buraya konuk aldığım bütün sanatçı dostlarımız, yazar dostlarımızda gördüğüm, gözlemlediğim şu: serginin de ana unsurlarından birisi olan bu geri çekilme, kendini çeşitli yaşamın, o sosyal yaşamın unsurlarından geriye çekerek kendisinin kafasını dinlediği bir ortama sahip olma aslında daha da verimli kılıyor sanatçıyı.
Kesinlikle.
Sen de bunu gördün.
Evet, zaten bahsettiğim şey oydu açıkçası. Hani çekildikçe şöyle bir şey. Ben mesela İstanbul merkezdeyken az işte üretiyordum. Çünkü yani çok fazla sosyalleşiyorsun, çok fazla insan görüyorsun. Çok fazla sosyalsin aslında. Temeli bu biraz. Bu sosyallik bir yerden sonra senin çalışmanı engelliyordu ve işle iletişim kuramıyorsun. Yani yapacağın işte doğru bir iletişim kuramıyorsun. Ama çekilip biraz insanlardan uzaklaşmak işte olan ilişkimi de arttırdı. Daha çok zaman geçiriyorum, daha çok işlerimle konuşuyorum ve bu da daha bence verimli, daha bana ait işler ortaya çıkmasını sağlıyor.
İşlerle konuşmak tabirini çok sevdim.
Yani hani bir şekilde doğru şeyi yakalamaya çalışıyorsun ya.
Tabii düşünmek gerekiyor aslında. Bu da sanatsal üretimin ne kadar zorlu olduğunu ve odaklanma istediğinin bir göstergesi bu anlattıkların. Tabii sadece büyük şehir yok bu sergide. Mesela Diyarbakır, Silvan. Hı hı. Buradaki o çılgın proje olarak tanıtılan, adlandırılan ve sürekli olarak devam eden bir Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni ele alan İsimsiz isimli bir eserin var. 9 parçadan oluşuyor ve kuş bakışı çeşitli fotoğraflar gösteriyor bize.
Evet.
Hiç bağlantını da koparmamışsın.
Ben ya şöyle bir şey, dünya bakışım biraz oradan, yani oradan bir şekilde kopamadım çünkü pencerem orası gibi geliyor bana. İlişki kurma biçimim oranın temeliyle bir şekilde ilişkili oluyor. Sonuçta hani şey, bir insanı değerlendirirken ister istemez hep şey deriz ya, çocukluğunda ne yaşadı, ne gördü ve o bugünü etkiliyor bir şekilde. Çocukluğumda olduğum yer orasıydı ve ister istemez yaşamımı şekillendiriyor. Hayata bakış açımı etkiliyor açıkçası. Orada şöyle bir şey vardı aslında, patinaj diye bir iş vardı, video. Ben normalde şöyle yaparım, resimle ilerlerim, resimle kendimi ifade ederim ve resmin yetersiz kaldığı yerde genelde videoya başvururum ya da heykele başvururum ve üç boyutlu ya da hareketli alanlara girmeye çalışırım ki hani söylemek istediğimi daha doğru bir şekilde ifade edebileyim diye. Bu sefer video yaptım. Videodan sonra o işleri yaptım. Çünkü daha önce şöyle bir şey denemiştim. çamura saplanmış bir makam aracı görseli denemiştim ama makam aracı bir anda, yani resmini yapmıştım daha doğrusu.
Evet.
Makam aracı çamurun içinde bir anda duruyor ve biz onunla ilgili çok fikir üretemiyoruz. Yani kirlenmiş bir araba ve direkt siyasetle ilişkilendiriyoruz. Ama benim anlatmaya çalıştığım şey bu değildi. Hani bir öncesi, bir sonrası, hani o siyasete giden kişi sanki şeymiş gibi bazen konuşuyoruz. Hani oradaki insan bizden biri değilmiş gibi fikre bazen kapılıyoruz. Biraz hani bizimle olan ilişkilerini de göstermek istedim açıkçası. Ve hareketli görsellere başvurdum. Videoda şöyle bir şey var. Silvan Barajı'nı bilmiyorum, çoğu kişi haberlerde görmüştür. Yıllardır böyle bitmeyen dev proje diye böyle gösteriliyor. Ve orası benim aslında çocukluğumun geçtiği yer. İster istemez buna karşı hani duyarsız kalamadım açıkçası. Çünkü bu barajın gelmesine benim babam da çok seviniyor, ailem de. Çünkü hani topraklar biraz daha değerleniyor vesaire falan, bu tarz fikirler onları da etkiliyor. Ama şeyi de değerlendirmeye başlıyorsun bir yandan. Tamam, biz sürekli sistemi eleştiriyoruz, sistemin buraya saldırganlığını ele alıyoruz ama bunun bir parçası da hani kendi ailem de aslında bunun bir parçası. Biz de hani en ufak böyle maddi bir katkı gördüğümüz zaman hemen, bu arada bunlar büyük şeyler, büyük paralar da değil. Yani çok küçük böyle oynamalardan bahsediyorum. Bütün o insanları etkileyebiliyor ve bir anda hani hep beraber oraya saldırıp orayı mahvedebiliyorlar. Şimdi burada hani iktidar kim oluyor? Bence halkın kendisi oluyor. Yani bir yandan da hani onların da bundan bağımsız olmadığını açıkçası göstermeye çalıştım. Ama o bölge zaten politik atmosfer itibariyle hep problemli bu arada bir yerdi. Bu barajın hani yapılma sebeplerinden biri de onu biraz kesmek, sakinleştirmek vesaire falan. Böyle bir altyapısı da var. Ama şöyle, 90'larda mesela o köylerden göçenlerin çoğu Diyarbakır merkeze yerleşti. Ve bunlar çiftçilik konusunda çok uzman insanlar. Yani çok iyiler yani ve bence Türkiye'ye hepsinin faydası var. Yani hani ama şöyle bir şey oldu. Yerleştikleri yerlerde şöyle apartmanlar yapıldı. Sen o bahsettiğin 9 parçalı apartmanlar. Bu apartmanlar bir şekilde tarım alanlarının tam ortasına yapıldı. Apartmanlara da bütün bu çiftçiler yerleştirildi. Ve çiftçiler şu anda apartman pencerelerinden sadece arazileri izliyor. Ona dokunmayacak bir şekilde. Bu bana çok ilginç geldi açıkçası. Bu kadar bu işten anlayan insanları alıp apartmanlara sıkıştırıyoruz. Ve tam da merkezinde bu arada. Hani başka bir metropol bir şehire götürmüyoruz. Tam da kendi arazisinin içinde ona bir apartman dikiyoruz ve topraktan onu kurarak bir şekilde uzaklaştırıyoruz ve ona bir seyir alanı sağlıyoruz. Sen bunu seyir halinde kalacaksın gibi bir görüntü yapmaya çalışıyoruz. Orada yaptığım apartmanlar açıkçası o videonun biraz devamıydı. Patinaj videosunun devamıydı. Biraz orayla bir ilişki bir şekilde resim devam etti. Bilmiyorum tam doğru bir şekilde bitirebildim mi? Burada aslında video üstüne bu sefer resim bindi demek istedim de onu tam bağlayamadım galiba.
Ama tüm işlerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu çok iyi bir şekilde anladık. Ve tam da aslında şu haber gündemde. Türkiye Ziraat Odaları Başkanlığı tarafından yapılan araştırmada büyük şehirlerde toplamda 2 milyon metrekare, düzelteyim mi bakayım. Evet, 2,5 milyon dekarlık tarım alanı yok olmuş.
Evet, bu sürekli devam eden bir şey zaten.
Evet, bu Türkiye'nin dört bir tarafında olan bir durum ve tam da senin bahsettiğin işte tarım alanında yetkin kişiler kentlere göç etmeye zorlanıyor. Tabii bu elbette ki bir yaptırımla değil, ekonomik şartlarla. Onlar desteklenmediği sürece tabii ki de
böyle bir şey devam edecek.
Böyle bir şey devam edecek.
Bu arada zaten orada görsel oluştururken dedim ya, pencerem evet Diyarbakır oluyor ama ben çok uzun yol yapan biriyim bu arada. Şöyle bütün şehirlerde dururum genelde. Antep'te dururum, Adana'da dururum. Yani konaklıya. Şehirleri biraz tanıma enerjisiyle de giderim açıkçası. Seyahatlerimi öyle yaparım. Gittiğim zaman benim için inan her yer Diyarbakır gibi geliyor. Çünkü hepsi birbirine benziyor. Şehir girişleri, çünkü aynı apartman sistemi, kesinlikle hiçbir farklılık yok. Kültürel geçmiş vesaire falan hiçbir şey değerlendirilmeden, yani kimliksiz bir sürü bina inşa ediliyor. ve bütün şehirler birbirine benzetilmiş. Bu da aslında şehirlerin kimliksizleşmesine dair bence kötü bir yapılaşma.
Evet.
Orada evet Diyarbakır'dan bahsettim. Yani çıkış yerim orası olduğu için ama merkezinde aslında Türkiye'nin her tarafında olan, herkesi ilgilendiren konuları da aslında barındırıyor bu. Çok özel bir yöresel bir şey değil. Barajdan bahsederken barajdan bahsediyoruz ama çevremizde inanılmaz, şu anda yaşadığım yerde zeytin ağaçları var mesela. Her tarafa siteler yapılıyor. İnanın ben yani çok üzülüyorum ama elimizden bir şey bir şekilde gelmiyor ve gözümüzün önünde sürekli o araziler apartmanlaşmaya açılıyor. O ağaçlar kesiliyor ve kamyon taşınıyor köyden. Bu ister istemez beni etkiliyor. Evet oradan anlatıyorum ama yaşadığım şu anda yer burası ve ilişki kurma biçimim açıkçası şeyler arasındaki bağıntıdan uzak değil.
Zaten eserin isimsiz olarak adlandırılmasının da bir isim olmaması da aslında
evet,
ne kadar...
Evet, atıf yapmamak için yaptığım bir şeydi bu arada.
Evet.
Çok güzel.
Ciddi anlamda verdiğin örnekleri de düşündüğüm zaman Türkiye'de kentleşmenin ne kadar yanlış bir yolda olduğunun bir örneğini görüyoruz. Tarım arazilerinin hemen dibinde yapılan koca koca siteler, örneğin Ankara'ya giderken görürsünüz
evet,
çoğunlukla.
Evet.
Koskoca bir tarım arazisi vardır. Ortasında 3-4 blok koca koca apartmanlar yer alır. Şimdi ben de düşünürüm mesela ne kadar büyük bir tezat. Burada tarım yapılacak, burada insanlar nasıl yaşayacak, nasıl bir kentleşme sürdürülecek diye. Ve ciddi anlamda bu değişim aslında siyasi otorite haricinde izin verenlerden birisi de o kentlerde yaşayanlar veya o köylerde yaşayanlar. Ciddi anlamda bir bilinç olsa o zeytinden bahsettin.
Evet.
Halbuki ne kadar katma değeri yüksek ve kaliteli bir ürün elde edilebilecek bir alan, bir tarım ürünü ve o köyün aslında kaderini değiştirebilecek oranda bir tarım ürünü ama bunun yerine kolay yol seçilerek binlerce ton hafriyat etrafa saçılarak zeytin ağaçları sökülerek binalar inşa ediliyor. Yani çimento üzerinden bir ekonomi döndürülmeye çalışılıyor. Dönüyor tabii ama ağır aksak ve sürdürülemeyecek şekilde ve sadece belli kesimlerin para kazandığı bir durum. Her durumda zararda olduğumuz bir süreç yaşanıyor. Bu anlamda isimsiz isimli sergide bu 9 parçadan oluşan bu kuş bakışı, kentlere bakan bu eserde hem bizim Türkiye'mizin yeni şehirleşmesini gösteriyor.
Kesinlikle.
Harikulade. Peki otonom taksi, şimdi bunun üretim sürecinden bahsetmeni rica edeceğim. Bunu muhtemelen resim olarak belki işlemek istedin, ele almak istedin. Sonrasında bu 3 boyutlu bir heykel olarak karşımıza çıktı. Bir yerleştirme olarak karşımıza çıktı. Bunun üretim süreci nasıl oldu? Ve biraz teknik anlamda mesela bu parçaları nasıl temin ettin? Nasıl buldun? Ve nasıl bir el işçiliğiyle bunları bir araya getirdin? Bunlardan bahsetmeni rica edeceğim.
Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey oldu. Araç aslında bana... Daha önce bir proje teklifi gelmişti İstanbul'da Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde. İstanbul'un böyle sorunlarını ele alan, İstanbul'a dair bir şey söylenen bir iş istenmişti. Benim de aklıma açıkçası şey geldi, hani çift başlı taksi meselesi geldi. Çünkü biraz daha güncel ve bugüne dair bir şeyler söyleyeceğini düşünüyordum. Bir yandan belki taksicilerin kendisini de etkiler çünkü çok yoğun geçtikleri bir bölgeydi. Böyle bir önerinin onlara iyi gelebileceğini düşündüm. Zaten ilk başta aslında bunu 3 boyutlu düşündüm resim dışında. Ama tabii ki onun önce resimlerini çizdim. Ve galerideki o mesela taksi çizimi ona dair bir şeydi. Önce görselini çizdim. Daha sonra onu hani gerçeğe dönüştürmeye çalıştım. Ama uygulayacağım yerin duvarı buna çok uygun değildi. Eski bir bina olduğu için hani... iş güvenliği açısından uygun değildi ve o proje devam etmedi açıkçası. Sonra ben bunu kendi kendime hani sergi alanına uygulayabileceğime düşündüm ve araçları araştırmaya başladım. Edirne'ye gittim, Keşan'a gittim, onun dışında Bandırma'ya gittim ve orada şeyleri araştırmaya başladım. Hani hurda araçlar, Doğan Selex. Bu arada Doğan Selex'i de seçmemin sebebi hani çocukken çizdiğimiz araba görüntüsüne en yakın görsel olduğu içindi. Bir de 90'larda biraz televizyonla da ilişki kursun diye kullandığımız bir taksim aracıydı. Ondan dolayı öyle bir şey kullandım ve bir şekilde şöyle bir şey oldu. Ben bunları bandırmadan temin ettim. Ondan sonra bir tane ustayla çalıştım Atatürk Otosanayi'nde. Bir ustaya denk geldim. Ondan sonra ustayla beraber neyse böyle bir sürecimiz geçti. Sürekli her gün gidip onunla aracı birleştirmeye çalışıyoruz. Dengesini kurmaya çalışıyoruz vesaire. Ondan sonra aracı şeye taşıdık. Galeriye taşıdık. Onu da iki parça şekilde taşıdık. Yukarıda monte edilecek şekilde. Çünkü asansöre sığmıyordu açıkçası araç. Aracın üretim aşaması böyle geçti. Daha sonra bu aracı üreten yapan çocuk, bana bunda yardımcı olan çocuk, haberlerde de belki görmüşsünüzdür, bilmiyorum, Eylem Tok diye bir yazar var, işte evet. Yurt dışına kaçtı. O ölen çocuk aslında benim aracımı yapan çocuktu.
Usta trafik mıydı?
Evet. Ha. Benim ustamdı ve ben onu bir şeyde gördüm, Twitter'da gördüm açıkçası. Bir sabah uyandım ve bir türlü hani onu ilişkilendiremedim, acaba bu o mu değil mi diye.
İsim benzerliği mi diye.
Evet, yani i̇lginç, anlayamadım. Ondan sonra telefon açtım açıkçası iş yerine, sonra onun olduğunu öğrendim. Bu da benim için ilginç bir şey oldu. Hani trafikle ilgili böyle bir konu işlerken bu konunun onun başına gelmiş olması vesaire falan. Bunlar bana biraz enteresan geldi. Hani süreç tuhaftı açıkçası her şeyiyle. Böyle bir şey oldu. Şu anda aslında onun yaptığı bir iş. Hani çok yardımını aldığım bir ustaydı. Öyle.
Cidden ilginç bir tesadüf. Ve baktığımız zaman da işin, eserin kendisiyle de kesişmiş aslında yaşanan durum. Peki kendisinin bu esere karşı yorumları ne oldu? Yani sonuçta böyle bir araç trafiğe çıkamaz elbette, ama senin amacını da tahmin etti mi, anlayabildi mi veya nasıl buldu?
Yani şöyle bir şey, onlar proje olduğu için bana destek vermeye çalıştılar. Çünkü sanat işleri galiba onlara çok fazla gidiyordu ve biraz bu alana hakimler gibi.
Hakim oldukları
için. Evet, böyle uzak değillerdi ama nedense onlara komik geliyordu. Taksi sorunuyla ilgili bir şey olduğunu biliyorlardı.
Evet.
Ve şey diyorlardı, sen burada bir şey eleştirmeye çalışıyorsun ama.
Güzel.
Evet, onu anladılar yani.
Harikulade.
Evet, burada bir şey eleştirmeye çalışıyorsun ama tam anlayamadık diyor. Belki bir reklamda falan mı kullanacaksın diyorlardı. Yok diyordum, hani galeri ortamı vesaire falan. Hatta onları sergiye de davet ettim. Sergiye de geldiler.
Ne güzel.
Ama şeyleri de etkiledi açıkçası. Orada çalışan, bu arada tek bir kişi çalışmıyordu. 5-6 kişi oradaydı bu işi. İşte bana yardımcı olan çocuklar. Ve hepsi için de farklı geldi. Hani sanayide böyle ilginç bir şeye dönüştü. Herkes gelip o arabaya bakıyor vesaire falan. Sergimiz zaten orada başladı bu arada. Hani gösterme işimiz sanayinin içinde başladı. Sonra tabii galeriye geldi ve şu anda tanıtımı yapılarak bir şekilde gösteriliyor. Ama ilginç olan tarafı orada insanları çekmesiydi açıkçası benim için. Bir resim orada o kadar insanı toplayamaz ama o araba topladı yani bir sürü kişi.
Söz konusu olan tabii bir araba olunca ve olağan dışı bir araba olunca insanların ister istemez ilgisini çekiyor. Çok güzel bir detaya değindin aslında. Sergi tam da o sanayide başladı,
evet,
şeklinde. Ve orada bu işi yapan ustaların da aslında bir şeyi eleştirmeye çalışmışsın ama ne bu? Onu anlayamadık. Yorumları da bizden etkileyici. O mesaj alınmış.
Evet.
Harikulade.
Evet.
Evet, yani bu bence bir açık hava kent ortamında, açık havada bir cam mekan içerisinde sergilenmesi gereken bir iş diye düşünüyorum bu arada. Umarım olur.
Evet, umarım öyle bir şey olur. Çünkü biz bunu taşıma sırasında da benzer şeyler yaşadık. Olduğumuz yer Pera bölgesi biliyorsun.
Hı hı.
Ve orası kalabalık bir yer. Sürekli insanların yoğun geçtiği bir yer. Biz onu taşımaya çalışırken etrafımız bayağı insanlarla doldu. İnsanlar bayağı ilgi gösterdi. Ne bu demeye başladılar. Şeyler mesela, yabancılar daha şeydi. Açıkçası ne olduğu ile ilgili hemen fikir üretip bunun güncel sanat işi olduğuna dair hızlı fikirler ürettiler. Ama taksiciler anlamaya çalışıyordu. Ne oluyor? Burada iki tane arka var vesaire. Evet,
korsan taksim yoksa.
Evet, bu ne?
Korsan taksim.
Ve bizim taşımamıza bile yardım ettiler yukarıya. Asansörden taşımak için bayağı ağır bir süreç de oldu bu arada. Bilmiyorum yani, sanki hani insanlarla bir araya gelirse, bu arada öyle bir durum da olabilir ilerisi için. gelirse çok güzel bir şeye dönüşür bence. Bunun belki için... de belediyede olsa ilginç olmaz mı? Bence hani bir müzedense böyle bir belediye ortamında vesaire falan hani.
Tabii ben de mesela İstanbul'da bir açık hava alanında bu işin tabii ki bir cam mekan içerisinde zarar görmemesi açısından hava koşullarından dolayı sergilenmesinin oldukça sarsıcı, etkileyici olacağını düşünüyorum. Sadece estetik anlamda değil, cidden ustaların dediği gibi bunu bir şey eleştiriyor ama ne? İşte kafada o soru işaretini oluşturduktan sonra aslında bazı şeyler geliyor. Soru işareti oluştuktan sonra o kısa işte eserin yanına koyulacak plaketle, açıklamayla aslında neyin verilmek istediği belki açıklanabilir ve insanlar ha hakikaten böyleymiş yahu ve böyle ifade edilebilirmiş diyebilirler.
Kesinlikle. Ya zaten önemli olan onlar değil mi? Bu arada biz sanatta da şöyle bir şey var, böyle kendi dar bir çerçevesi var ve genelde olaylar o çerçeve içinde gelişiyor. İnsanlar çok fazla, dışarıdaki insanlar bu sanat ortamına çok fazla dahil olmuyorlar. Ben onu fark ettim açıkçası bu çalıştığım dönemde. Onları dahil etmenin bence yollarını aramamız lazım. Bu da onlardan bir tanesi. Yani normal sanatta hiç ilgisi olmayan insanı bir şekilde o sistemin içine alıp dünyaya biraz eleştirel bakmasını sağlamak. İyi kötüyü ayrı, yani en azından hani kötüyü seçse bile yan yana koymasını ona göstermesini sağlamak işe yarar diye düşünüyorum ve dediğin şey bence çok kıymetli, yani hani oraya hitap etmek açısından.
Bu harikulade olur çünkü modern sanat diyoruz, çağdaş sanat diyoruz, güncel sanat diyoruz ama nasıl ulaşıyor? Hani dar bir çerçevedeki bir kitleye mi bir hani hitap ettiği kesim ne kadar geniş? Bunu sorgulamak lazım, düşünmek lazım. Tabii burada halk için mi sanat, sanat için mi halk...
Bir sürü şeyler çıkıyor ya, evet ortaya.
Ya bu tartış, bu klişe tartışmalara da yorumlar getirilebilir vesaire ama en azından bu gibi işlerin halka anlatılması, bunun için sabır gösterilmesi gerektiğinin değerli olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş bitiriyoruz. Son soru. Tabii sergi 30 Mart'a kadar açık. Öktem Aykut Sanat Galerisi'nde görülebilir, Beyoğlu Pera'da görülebilir. Başka ajandanda neler var? Hangi işler, hangi projeler var?
Şu anda şöyle bir şey var. Yani yakın zamanda, henüz tarihi açıklanmamış ama karma bir sergide olacağım. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta, Beyoğlu'nda yine. Karma bir sergide olacağım ama içeriğini henüz tam net bilmiyorum açıkçası. Bir resim sergisi olacak. Onun dışında bu arada Didem Yazıcı'nın yaptığı bir sergi. Onun dışında Mardin'de Mardin Bienali var ve ona paralel bir etkinlik var. Orada da iki tane küçük işimi göstereceğim. Öyle, şimdilik böyle devam ediyor.
Yapı Kredi'deki sergiye katılacağın eser daha önce yaptığım bir eser herhalde,
yani
değil
açıkçası
mi?
Bu sürecin biraz devamı gibi, böyle sofralı bir yemek görseli var sergide. Yani aslında bu kişisel sergide biraz tarlalarla ilgilendim. Burada bu sefer onun sofraya gelmiş görüntüsünü de göstermek istedim. Böyle obur bir şekilde yemek yiyen böyle bir kalabalığın olduğu bir resim var ama masadaki yemeklerin çoğu düzensiz bir şekilde serpiştirilmiş ve çoğu yeşillikle ilgili, hani o tarladan geldiğine dair bir gönderme de var açıkçası. O kargaşayı biraz sofra üstünde de göstermeye çalıştım.
1972 tarihli Burjuvazi'nin gizli çekiciliği filmini anımsattı bana bu. Ama merak uyandırıcı. Görmek istiyoruz en yakın zamanda. Çok teşekkür ediyorum. Programa konuk olduğun için.
Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Çok güzel vakit geçirdim. İşlerimi daha açıklama fırsatı buldum burada.
Biz de çok şanslıyız.
Rica ederim. Bunun için.
Umarım yeni yeni eserlerinle tekrar görüşürüz, konuşuruz ve sesini dinleyenlerimize daha etkili bir şekilde duyururuz yeni yeni sergilerde. Evet, kültür sanat ajandasında bu hafta Öktem Aykut Sanat Galerisi'nde açılan İhsan Oturmak'ın çift başlı sergisini konuştuk sanatçımızla birlikte. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar, teknik masada Serdar Filiz ve Ece Şokal bana eşlik etti. Haftaya çarşamba görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kültür sanatla kalın.